Değerli katılımcılar, Bilim Akademisi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada kadın haklarından toplumsal cinsiyete Profesör Doktor Deniz Kandiyoti ile harika bir etkinlikte bir arada olmaktan ötürü ben de çok çok mutluyum. Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Deniz Kandiyoti, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda kalkınma çalışmaları alanında emeritus profesör olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Profesör Kandiyoti, Sorbonne ve London School of Economics and Political Science'dan derecelere sahip ve 1969-74 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1974-1980 arasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye, Sovyetler Birliği sonrası Orta Asya ve Afganistan üzerine çalıştı. Daha geniş Müslüman dünyasında devlet, cinsiyet ve iktidar üzerine karşılaştırmalı bakış açıları geliştiren önemli araştırmacılardan birisi olarak halen daha son derece aktif. Ataerkillik ve erkek egemenliği analizlerine önemli kuramsal katkılarını Deniz hocamızın da burada anmak isterim. Toplumsal cinsiyet, kadın hakları, İslam, kalkınma ve devlet politikaları üzerine çok sayıda makalesi bulunan Deniz hocanın kitap çalışmalarını da belki kısaca hatırlatmamda fayda olabilir. Cariyeler, bacılar, yurttaşlar, kimlikler ve toplumsal dönüşümler, Kültür Fragmanları, Türkiye'de Gündelik Hayat, Gendering the Middle East, Women, Islam and the State, Gender, Governance and Islam, önemli yapıtlarından sadece bazıları. Profesör Doktor Kandiyoti, UN Women, UNDP, UNESCO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi önde gelen uluslararası kurumlar için danışman olarak da hizmet verdi ve kendisi aynı zamanda Open Democracy için konuk editör olarak 2011'den itibaren Arap ayaklanmalarının toplumsal cinsiyet üzerine etkilerini gözlemleyen ve kamuoyuyla da bu konudaki bilgisini, deneyimini paylaşan uzmanlardan bir tanesi. Hiç kuşkusuz bugünkü etkinlik zihinlerimizde yer edecek ama ben çok kısa bir şekilde etkinliğe ilişkin temel soruları hatırlatayım ve hemen sözü ardından Deniz hocama devredeyim. Birleşmiş Milletler'in 1977'de aldığı kararıyla resmi olarak kutlanan 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nün son zamanlarda Türkiye'de engellenmeye çalışılan bir etkinlik haline gelmesi bizi şaşırtıyor mu? Feminizmin öznesi sayılan kadından toplumsal cinsiyet kavramına nasıl geçildiğini biliyor muyuz? Slogan ve taleplerin zaman içinde niye değiştiğini merak ettiğimiz oluyor mu? Ve nihayet bir kitle hareketi olan cinsiyet eşitliği savunuculuğunun toplum ve bilimi ne şekilde etkilediğini ve toplum bilimlerini nasıl dönüştürdüğünü hiç düşündük mü? İşte bu sorular çerçevesinde Deniz hocamız bize şimdi sunumunu yapacak ve ben hızla sözü kendisine devrediyorum.
Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerim, sözlerime başlamadan önce hem geçmiş Uluslararası Kadınlar Günümüzü kutlamayı hem de bugünün zaman içinde ne gibi değişiklikler geçirdiğini hatırlatmayı isterim. Belki bir kısmınız bugünün New York'ta 8 Mart 1857 tarihli bir kadın emekçi grevinden esinlendiğini, ilk kez 1911'de kutlandığını, 1965 yılında Sovyetler Birliği'nde resmi tatil ilan edildiğini, nihayet 1977'de ise Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul üye devletleri tarafından resmi bir kararla her yıl tekrarlanan bir etkinlik haline geldiğini unutmuş olabilirsiniz. Ancak radikal başlangıçlarından hızla uzaklaşan Uluslararası Kadınlar Günü, Pakistan'da General Müşerref gibi devlet başkanlarının boy gösterdiği ve 90'lı yıllarda bulunduğum Sovyet sonrası devletlerde ise adeta Sevgililer Günü gibi erkeklerin kadın çalışma arkadaşlarına çiçek ve çikolata dağıttığı bir vesileye dönüştüğüne şahit olduk. Ne var ki feminist hareketler bütün dünyada sivil toplumların hak arayışlarına seslerini katmış ve giderek kitle hareketi olarak baskıcı rejimlere karşı direniş odaklarından birisi haline gelmiştir. Bu gelişmeler yerel rejimlerin niteliğinden uluslararası konjonktürlere kadar uzanan karmaşık bir ilişki yumağı içerisinde yer almıştır. Bugün amacım ister istemez çok kuş bakışı ve çok şematik bir şekilde bu ilişki yumağını çözmeye ve anlamaya çalışmak olacaktır. Akılda tutulması gereken en önemli husus, feminizmin bilişsel bir alan olarak toplumsal hareketlerle toplum bilimlerin önemli bir kesişme noktası olduğu ve sürekli değiştiğidir. Bu bağlamda kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanının ortaya çıkması hem zamanlama hem de içerik açısından kuzeyde ve küresel güneyde birbirinden oldukça farklı yörüngeler izlemiştir. Bu alanın 1960'lardan itibaren Batı'da ikinci dalga feminist eylemleriyle örtüştüğünü biliyoruz. Bildiğiniz gibi birinci dalga 19 ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve kadınların oy kullanma hakkı gibi vatandaşlık haklarına odaklanan ve yasal reformların merkeze alındığı bir hareket. İkinci dalga ise kadınların cinsiyet rolleri nedeniyle toplumda ve ailede maruz kaldıkları eşitsizliklere, özel alana, üreme özgürlüğü ve cinsel özgürlük gibi daha önce göz ardı edilen konulara odaklanmıştı. Ancak dediğim gibi bu alanın Batı dışındaki gelişmesi hem farklı tempolarda ilerlemiş hem de farklı kaygı ve sorunsallara odaklanmıştır. Önce Batı'ya dönersek çok kabaca 60 sonrası feminist bilimsel uğraşın gelişiminde 3 ana aşama tespit edebiliriz. İlk aşamada insani ve toplum bilim disiplinlerinin erkek merkezli, androsentrik temelini hedef alan epistemolojik bir eleştiri geliştirilmişti. Bu sahada feminist akademisyenler kadınların sosyal özneler olarak yok sayılmasının toplum bilimlerin kuramsal gücünü sınırladığını tek tek bütün disiplinlerde gösterdiler. Sanırım başı tarih çekti. Fakat onun arkasından psikoloji, sosyoloji, ekonomi bütün bilimler sıradan geçti. Bu eleştiri biçimi Türkiye'de kadın bakış açısı kavramının iyice yerleşmesine ve uzun ömürlü olmasına yol açtı. İkinci aşamada kadınların ikincil konumunu açıklamaya dönük İçinde liberal, radikal ve sosyalist feminist yönelimler barındıran makro kuramların hakim olduğunu gördük. Tartışmalar o sırada sadece sınıf ve sömürgecilik ilişkileri içerisinde ele alınan sömürü ilişkilerinin ataerkillik adını verdiğimiz özgün bir boyutu olup olmadığını ve bunun kapitalizmle ne şekilde eklemlendiğini inceledi, bu konulara odaklandı. Şimdi aralarındaki önemli farklılıklara rağmen 1980'ler öncesindeki feminist kuramların bazı önemli ortaklıklar içerdiğini görüyoruz. Kadınların eziliyor olmaktan kaynaklanan bir toplumsal kategori oluşturduğunu, bu ezilmenin nedensel olarak açıklanabileceği ve örgütlenerek kadınların zamanın deyimiyle kurtuluşunun sağlanabileceği savunuluyordu. Bu kadın odaklı yaklaşımda ilk çatlaklar Batı'da ve özellikle Amerika'da belirecekti. Kadın kategorisine tekil bir öznelliğin atfedilmesi, kadınlık durumunu ırk, din, sınıf, cinsellik, etnik aidiyet gibi farklılıklardan ötürü değişik biçimlerde yaşayan grupları ister istemez dışlıyor ve evrensel olduğu varsayılan bir ataerkilliğin potasında eritiyordu. Bu sıralarda ileriye sürdüğüm ataerkil pazarlık kavramı, birbirinden farklı erkek egemenliği sistemlerinin kadınların hem öznelliğini hem de direniş biçimlerini nasıl etkilediğini göstermeyi amaçlıyor. Zaman içinde kesişimsellik olarak tanıyacağımız yaklaşım ise cinsiyete dayalı ayrımcılığın diğer yoksunluk boyutlarından hiçbir zaman soyutlanamayacağını hatırlatıyor ve bizi daha kapsayıcı olmaya davet ediyordu. Yani kısacası, kadınların feminizmin tekil öznesi olma özelliği oldukça erken saatte mercek altına alınmış, üçüncü aşamada geliştirilen toplumsal cinsiyet kuramlarının tamamlayıcısı ve öncüsü olmuştu. Şimdi bakışlarımızı bir an için Batı dışındaki İmparatorluk ve sömürgecilik sonrası toplumlara çevirir. Burada kadın haklarının oldukça farklı parametreler içinde tartışıldığını görüyoruz. Kadın sorunu ve aile reformları modernleşme kavramı çerçevesinde ele alınıyor, geleneksel yapıların toplumun gelişmesine engel olduğu ileri sürülüyor. Kadınların eğitimli anneler ve ulusal kalkınmaya hizmet edebilecek faydalı bireyler olması isteniyor. Yeni ulus devletlerin kadınları vatandaşlık tanımına dahil etmesi bir nevi devlet feminizmine kapıyı aralıyor. Ne var ki özellikle Müslüman çoğunluklu toplumlarda Batı, İslam, milliyetçilik üçlüsüne takılan polemikler bitmek bilmiyor. Konuyu batıcılık karşısında İslam kıskacından kurtarmaya çalışan milliyetçi söylemler ise kendi iç çelişkilerini doğuruyordu. Bir yandan kadınlar kamusal alana davet edilirken diğer yandan özel alanda milli değerler adına ataerkil ilişkilere rıza göstermeleri talep ediliyordu. Buradaki temel zorluklardan biri, örneğin Mısır gibi ülkelerin anayasalarında öngörülen kadın erkek eşitliğinin şeriata dayalı medeni hukuk eliyle bozulmasıydı. Türkiye ise bu tutarsızlığı çok radikal bir şekilde halletmiş, Cumhuriyet'le birlikte şeriatı yasal sisteminden çıkarmıştı. Ancak bildiğiniz gibi laiklik tartışmaları günümüze kadar sürecek ve Kemalist reformlarla birlikte daralan erkek ayrıcalıklarını geri kazanma mücadelesi giderek hızlanacaktır. Buna kuşkusuz çoğulcu ve cesur bir kadın hareketinin sivil itaatsizlik potansiyelini de eklememiz gerekir. Böylece devletle sık sık çekişse de kısmen onun himayesinde gelişen kadın hareketi zamanla kendini feministlerin düşman ilan edildiği ve hedef gösterildiği bir ortamda bulacaktı. Bu farklı başlangıçlara ve yörüngelere rağmen 70'li yıllardan sonra cinsiyet eşitliği standartlarının küresel bir yaygınlığa ulaştığını görecektik. 60'ların ikinci dalga feminist akımları kadına karşı ayrımcılık konusunu başarılı bir şekilde Birleşmiş Milletler'e taşımış ve 1975 yılında Meksika'da yer alan birinci uluslararası kadın konferansından sonra her 10 yılda tekrarlanan toplantıların ve üye ülkelerin bazı müşterek eşitlik hedeflerine yönelten direktiflerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu gelişme kadın haklarının 70'lerden itibaren daha sistematik bir uluslararası boyut kazanarak devlet, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasındaki feminist ittifakların mimarisini değiştirmiştir. Ancak bugün belki unutulmuş olan bir husus, bu aşamada hak söyleminin henüz devreye girmediği ve kadın odaklı yardım projelerinin Birleşmiş Milletler üye devletlerine kalkınmalarına yardımcı olacak girişimler olarak pazarlandığıydı. Kadınların güçlendirmenin, ekonomik kalkınmadan nüfus kontrolüne, çevreyi korumadan barışı sağlamaya kadar sayısız yararları olacaktır. Bu araçsallaştırma şekli bir anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınmacılık anlayışının doğurduğu devlet feminizmlerini destekler nitelikteydi. Yine de Batı dışındaki ülkelerde, ki Türkiye'de buna dahildir, kadın çalışmalarının disiplin olarak ortaya çıkması ve bilimsel altyapının gelişmesi bu devirden sonra başlar. Hızlıca 80 ve 90'lı yıllara geldiğimizde kadın odaklı çalışmalardan toplumsal cinsiyet kavramına geçişin hem birbirinden farklı nedenleri hem de farklı kuramsal içerikleri olduğunu görürüz. Başlangıçta insanların biyolojik yapısıyla toplumlar ve kültürler arasında değişebilen cinsiyete bağlı rol ve beklentileri birbirinden ayırmak için kullanılan bu terim, birbirinden farklı etkiler altında defalarca değişikliğe uğrayacaktı. 1995'te Beijing'de yer alan 4. Uluslararası Kadın Konferansı'ndan itibaren Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlar tarafından toplumsal cinsiyet dilinin resmi olarak benimsenmesine şahit olacak. Bu kavramı siyasal politik polemik malzemesi haline getiren karşı takımlarında tohumlarının yine aynı zamanda atıldığı bir gerçektir. 1975'te Meksika Konferansı'nın kalkınmacı gündeminden Beijing 1995 konferansına gelinceye kadar özellikle kuzeyde feminist hareketlerin kadının insan hakları konuları yanı sıra gay, queer ve transseksüelleri de kapsayan cinsel özgürlükler platformlarıyla işbirliğine girdiği bir devir başlamıştı. Dolayısıyla Beijing Konferansı toplumsal ilişkilerde adaletsizlik ve cinsiyete dayalı rollerin değişebilirlik ögesinin olması yüzünden yine aynı kavramın sorgulandığı bir alana dönüşmüş ve muhafazakar blokların şimdi yaygın olan geri tepme çabalarını tetiklemişti. Yani geri tepmeyi 90'lara hatta daha öncesine götürebiliriz. Ancak başlangıçta kadın odaklı çalışmalardan toplumsal cinsiyete geçişin arkasında bazı pratik nedenler yatıyor. Kalkınma fonlarıyla beslenen kadın odaklı projelerin dönüştürücü bir etki yaratmadığı gibi birçok halde kadınların geleneksel yüklerini daha da ağırlaştığı görünmeye başlanmıştı. Bunun bir nedeni cinsiyetler ve kuşaklar arasındaki karşılıklı bağımlılık ve çıkar ilişkilerinin yeterince anlaşılmamasıydı. Bundan böyle projelerin çevresel etki analizi olabileceği gibi toplumsal cinsiyet etki analizi de olması gerekliydi. Bu analizler cinsiyete dayalı iş bölümlerinin bir envanterini çıkarmakla başlamış, fakat bundan çok öteye geçerek yapısal ve kurumsal bir çözümlemeye dönüşmüş. Aile, sivil toplum, piyasa ve devlet gibi kurumsal alanların tekil bir ataerkil mantıkla işlemediği, bunların hem birbirini pekiştiren hem de nakseden etkileri olabileceği görülüyor. Örneğin, bazı devlet politikaları ailede kadınlar lehine müdahalede bulunurken yerel toplumda direnişe yol açabiliyor. Piyasa mekanizmaları bir yandan kadınların ucuz emeğini sömürürken diğer yandan ailedeki yetki ilişkilerini sarsan sonuçlar doğurabiliyordu. Kalkınma kuramları bir yana toplumsal cinsiyet eşitliğini pratikte hayata geçirebilmek için Beijing Konferansı'nda ortaya atılan hedefleri denetlemek üzere Birleşmiş Milletler üye devletlerinde yeni bürokratik ve kurumlar ve mekanizmalar tesis edilmiştir. Türkiye'de olduğu gibi. Dahası eşitlikçi politikaların dar bütçeli kadın birimlerine hapsedilemeyeceği ve bütün sektörlerde temsil edilmesi gereği ana akımlaştırma başlığı altında hakim görüş haline gelmiştir. Bütün dünyada teknokratik yollarla sağlanan bu ana akımlaştırmanın etkileri tabii ki ayrı ve bugün girmeyeceğim bir tartışma konusudur. Uygulamalı yönü ağır basan kalkınma alanından diğer toplum bilimlere geçtiğimizde kurumsal bir çerçevede yapılan analizlerin giderek daha kapsamlı hale geldiğini görürüz. Bütün toplumsal kurumların cinsiyetli olduğu anlayışı ve bunların farklı erillik ve kadınlıkları yeniden ürettiği görüşü artık yaygınlaşmış. Ataerkilliği dar bir kadın erkek yetki hiyerarşisinden kurtarıp eğitimden orduya kadar bütün kurumların toplumsal cinsiyet rejimini nasıl desteklediği ve çeşitli kimliklerin de bu bağlamda nasıl şekillendiği konusunda yeni ufuklar açılmış. Bundan böyle ekonomiden hukukun işleyişine, milliyetçilikten militarizme, toplumsal cinsiyet süzgecinden geçmeyecek alan neredeyse kalmamıştı. Bu konulara cinselliğin denetimi de eklenince ortaya queer kuramların daha da genişlettiği bir alan ortaya çıkmıştı. Kuşkusuz Foucault ve diğer post yapısalcı felsefecilerin feminist kuram üzerindeki etkileri bu aşamada sadece belirleyici olmamış, bugünlerde akademide hakim paradigma diyebileceğimiz bir konuma gelmiştir. Çok kaba hatlarıyla buradaki ana tez, cinsiyetin kendisinin de kurgulanmış bir kavram olduğu ve ikili cinsiyet kategorilerinin ve onlara bağlı olarak dayatılan cinselliklerin bir nevi epistemolojik ve toplumsal şiddet içerdiğiydi. Dolayısıyla bu ikilemleri yerinden oynatmak ve reddetmek en radikal duruş olarak ortaya atılıyordu. Bu görüşlerin birçok Batı ülkesinde teorinin çok ötesine geçerek bir takım sosyo-medikal ve hukuki yaptırımlara ve yeni ana akımlaştırma çabalarına yol açtığını ve bunların Batı'daki kültür savaşlarını beslediğini biliyoruz. Bazı kuramcılara göre feminist ilginin devlet, hukuk ve ataerkillik gibi merkezileşmiş iktidar bloklarından daha dağınık alanlara ve durumlara doğru kayması, beden ve öznenin odak noktası haline gelmesi rastlantı değil. Neoliberalizmin etkisiyle yaygınlaşan bireyselleşme ile eşitsizliğin ve sosyal adaletsizliğin tavan yapması birleşince, kimlik politikalarının ve özellikle sembolik alanda yürütülen çatışmaların sistem açısından çok daha yenilir yutulur oldukları iddiası ortaya atılmıştır. Yeşil hareketten feminizme birçok akımın markalaştırılması ve metalaştırılması sistemi dönüştürücü etkileri açısından birçok kuşkuya yol açmıştır. Bu tartışmaların ne yazık ki ayrıntısına girecek vaktim yok ama bu konularda birbirinden çok farklı görüşleri, örneğin Nancy Fraser ile Judith Butler arasındaki tartışmalarda bulmanız mümkündür. Konuyu güncelleştirdiğimi ümit ediyorum. Konuşmamı bağlarken toplumsal cinsiyet kavramının analitik potansiyelini hem erkeklikler alanında hem de trans kimlikler konusunda oldukça erken keşfetmiş bir araştırmacı olarak bugün gelinen noktada hem dönüştürücü politikalar üretmek hem de dayanışma stratejileri bulmak konusunda zor bir aşamada olduğumuzu ifade etmek isterim. Başka konuşmalarımda da işaret ettiğim gibi uluslararası cinsiyet eşitliği standartlarının araçsallaştırılıp içinin boşaltılması, neoliberalizmin STK'laşma yoluyla feminist hak arayışlarını depolitize etmesi ve o yolla tabanda muhafazakar aktörlere alan açması ve 9-11 terör olaylarından sonra Afganistan ve Irak işgalleri sonucunda feminizmin emperyalizmle özdeşleştirilmesi sadece dayanışma politikaları zorlamakla kalmamış, aynı zamanda diller arasında uçurumlar açmıştır. Kullanılan diller, dayanışma dilleri arasında uçurumlar açmıştır. Ne var ki yükselen sağ popülist akımların propaganda aracı olarak toplumsal cinsiyeti merkeze alması hem kazanılmış gibi görülen hakların kırılganlığını göstermiş hem de toplumsal cinsiyet alanının aslında bir yönetim ve rejim meselesi olduğu konusundaki farkındalığın artmasına neden olmuştur. Bu farkındalığın yeni ittifaklar ve dayanışma biçimleri yaratabileceğini düşünüyor ve ümit ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü özlü, tarihsel perspektiften kuramsal boyuta uzanan ve günümüze bizi taşıyan ve pek çok soru ve sorgulamaya da neden olacağını düşündüğüm bir sunum oldu. Çok çok teşekkürler. Şimdi sorular ve cevaplar için özellikle bu soru cevap kısmını yani Q&A olarak gözüken kısmı kullanmanızı rica ediyorum. Biraz daha kolay ayırt edilebilmesi için. Tabii ki arzu edenler chat'e de yazabilir ama bu Q&A kısmına yazmanız için sizleri teşvik etmek isterim. Şimdi sorular ve cevaplar için bir parça bekleyelim. Bu arada teşekkürleri de, selamları da hocam iletenler var katılımcılarımızdan. Yeter Göksu örneğin çok güzel, çok kısa, hoş bir mesaj yazmış.
Çok sevindim, cevap veremedim. Selam Yeter.
Hocam izninizle ben araya gireyim ve yani çok büyük bir heyecan uyandıran bu sunumdan sonra bir iki soru ben sorayım. Arada bir akış olursa kendi hakkımdan feragat ederim. Türkiye'deki İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını bütün bu söylediğiniz, aktardığınız çerçeveye uyarladığınızda bulgularınız neler? Türkiye için özellikle İstanbul Sözleşmesi den geri çekilmeyle tetiklenen süreç bakımından nasıl bir analiziniz var? Bunu duymak isteriz.
Şimdi bu tam bu daha önce bahsettiğim araçsallaştırma konusunun tam ortasına oturuyor. Bu konuda hepinizin dikkatini Yeşim Arat'ın çok güzel bir çalışmasına çekiyorum. Çünkü Türkiye'deki araçsallaşma politikalarının adeta bir tarihçesini sunmuş. Burada bildiğiniz gibi İstanbul Konferansı'nın geçirdiği aşamalar sadece Türkiye'nin değil, bütün devletlerin jeopolitik ilişkilerinde kendilerini konumlandırmak için kadın haklarını nasıl araç haline getirdiklerini açıkça gösteriyor. Çünkü ilk ortaya atıldığında ve konferans İstanbul'da yapıldı zaten, isim oradan kaynaklanıyor. Hiç sorunsuz büyük bir başarı olarak parlamentodan sorgusuz sualsiz geçtiğini hatırlıyoruz bu aynı sözleşme. Arkasından da onu destekleyecek kanunun da parlamentodan aynı şekilde geçtiğini görüyoruz. Arada ne değişti? Arada iç dengeler ve ittifaklar ve yeni ittifaklar yapmak. Tabii İstanbul Anlaşması'na baştan beri karşı olan ve kadınların Türkiye Cumhuriyeti'nde kazanılmış haklarının geriye çevrilmesini isteyen kesimler hep vardı. Fakat bu kesimler etkili olamıyordu. Yani aslında yasal düzeyde çok başarılı olamıyorlardı. Hatta hepinizin bildiği gibi hükümetin destlediği KADEM bile İstanbul Anlaşması konusunda önemli çalışmalar yapmış ve Avrupa ile işbirliğine girmişti. Ancak daha az sesleri çıkan muhafazakar kesimlerin sesi yükselince ve onların ittifakına gerek duyunca en yumuşak karın, en kolay hedef kadın hakları tabii. Her zaman o oluyor, her yerde. Sadece Türkiye'de değil. Yani erkeklerin kendi aralarında ittifak kurma zemini hep kadın hakları oluyor. Pakistan'da falan bu daha da açık bir şekilde görülüyor. Yani bunun örnekleri saymakla bitmez. Hatta Türkiye'de 2001-2004 medeni kanun, ceza kanunu tartışmalarına gittiğinizde partiler arası erkek ittifakları olduğunu görüyoruz. Yani partilerin muhalefet iktidar anlaşabildikleri bir konu kadın haklarını daraltmak, azaltmak. Tabii şimdi ben yani eril şeyler, ayrıcalıklar falan gibi böyle indirgemeci bir kavram kullanmak istemiyorum. Çünkü aslında bu ittifakların politik ittifaklar olduğuna inanıyorum. Ve bugünlerdeki dengelerinde değiştiğine inanıyorum. Dolayısıyla yine İstanbul Konferansı'na dönersek, hiçbir muhalefet partisinin aslında bu anlaşmadan çıkmaya şey çıktığını görmüyorum ben. Yani net bir şekilde bütün muhalefet partileri kadın hakları konusunda ağız birliği etmiş gibi görünüyor. Hiç değilse bazıları daha yüksek sesle, bazıları sakin bir şekilde bundan taviz vermemeye kararlı görünüyor. Bu ne demek? Bu demek ki ittifaklar değişiyor, yerinden oynuyor ve kadın hakları burada önemli bir yer tutuyor bence. Ben öyle yorumluyorum.
Hocam çok çok teşekkürler bu değerli gözlemler için. Ben soruları biraz birleştirerek soracağım. Konu bütünlüğün olması açısından ve daha etkin bir şekilde zamanı kullanmamız bakımından. Öncelikle açıklama isteyen sorular var. Söz gelimi Ayşe Öncü devlet feminizmi meselesini biraz açar mısınız diye ricada bulunmuş ve benzer şekilde bir başka soru daha var. Neşe Can Balkan'ın sorusu. Toplumsal cinsiyet alanı bir rejim ve yönetim meselesi belirlemenizi biraz açabilir misiniz demiş.
Evet. Şimdi devlet feminizmi aslında bütün yeni ulus devletler diyebileceğimiz 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde devlet eliyle benimsenmiş ve daha önce kadınları kıskaca alan, yani şöyle düşünmek lazım. Aile, kabile gibi devlet altı birimlerin tam kontrolünün olduğu bir alan olan kadınların denetimine müdahale ediyor devlet. Nasıl müdahale ediyor? Evlilik konusunda yeni kanunlar çıkarıyor. Eğitim konusunda, mecburi eğitim konusunda bir takım düzenlemeler yapıyor. Yani bir anlamda tabii bazı ülkelerde, devletin elinin ulaşamadığı ülkelerde bu denetim kırılamıyor. Örneğin Afganistan'a gittiğiniz zaman devlet kanunlarının pek az penetrasyonu olduğunu görebiliyorsunuz. Hala cemaat, kabile ve ailenin hakim olduğu veyahut da devlet devreye girdiği zaman onları desteklemeye çalışan düzenlemeler yaptığı Yani her zaman devletin, yani devletin çok ilginç bir rolü var burada. Yasama yoluyla bu devlet altı, subnational diyebileceğimiz toplulukları ya denetlemek ve onların etkisini azaltmak, ya tam tersini o yasamayı onları daha da güçlendirmek için kullanabilir. Fakat devlet feminizmden anladığım, bu kontrolü sarsan ve kadınlar lehine alanları, hem kamusal alanları hem diğer alanları açan yaptırımlar devlet feminizmine giriyor. Şimdi destekleyen yasamalar da bol örnek mesela. Şu anda Afganistan'da evden kaçmak diye bir suç yok. Yani şeylere baktığınız zaman, kanunlara. Ama bütün kaçan kızlar ya evlenmek istemedikleri için ya başka bir adamla evlenmek istedikleri için polis yoluyla tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Bu ne demek? Bu hukuki bir şeyi olsa da olmasa da ailelere o kadınlar hakkında yaptırım hakkı vermek oluyor. Yani o kadınlar hapishaneden ancak yola gelip aileleri geri alınca gelir. Ve tabii bu değişebiliyor. Tabii Afganistan çok karışık çünkü her ikisi de var aynı anda. Yani hem genişleten hem de yani orada tam böyle bir savaş alanı var. Devlet feminizmi hakkında söylenebilecek çok şey var fakat özetlemek için neoliberal devletin araya girmesiyle zaten bütün o kavram kendi kendine çöktü denebilir. Yani onun sebeplerini anlatabilirim. Zaten birçok ülkede devlet diyebileceğimiz bir aygıt kalmadı. Çatışmaların hakim olduğu Orta Doğu ülkelerini düşünün mesela. Ve aynı zamanda devletin elini eteğini sosyal yardımlardan vesaire çektiği bir durum söz konusu. Yani sadaka toplumlarının hakim olduğu bir rejim. Bunların tabii toplumsal cinsiyet rejimlerine etkisi çok büyük ve o konuda büyük bir literatür var. İkinci sorun, yanlış anlamadımsa, toplumsal cinsiyet konularının nasıl bir rejim meselesi oldu? Bu son derece ilginç. Aslına bakarsanız baştan beri sağ yönetimlerin bir toplumsal cinsiyet paketi vardır. Bu toplumsal cinsiyet paketini en iyi şekilde belki Nazilerin Kinder, Kühe, Kirşe neydi? Çocuk, mutfak ve kilise. Yani kadınların üç alanı, yani kadınların etkinlik alanlarının net bir şekilde çizildiği bir alan. Tabii ki bir sürü bunun tarihi evveliyatı var. Fakat sağ popülist hareketlerinin yükselişinden sonra tuhaf bir fenomenle karşı karşıya kaldı. Bir takım devlet başkanlarının çok renkli bir dille açık ve seçik mizojen bir tavır aldıklarını gördük. Filipinler'de Duterte olmayacak. Yani ırza geçmeyi neredeyse olumlayan konuşmalar yaptı. Trump'ın ne dediğini hepimiz biliyoruz. Tekrarlamaya gerek yok. Yüz kızartıcı şeyler. Böylece bir dizi militan mizojen olarak görebileceğimiz profiller ortaya çıktı. Ve bunlar aynı zamanda militan bir erillik, yani liderliğin militan bir erilliğe dönüşmesiyle birleşti. Örneğin Putin'in çıplak ata binmeleri, ayağında kaplanlarla poz vermeleri filan. Şimdi bu politik, yani toplumsal cinsiyet politikalarının belirli bir bileşiminin bir paket olarak karşımıza tekrar sunulma olayını yarattı. Dolayısıyla otoriterlik ve demokratik yönetim kırılmasında, aynı zamanda çünkü bu paket sadece toplumsal cinsiyeti değil, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, siyah düşmanlığı, çok komple bir paket. Böyle bir paket haline gelince bu pozisyonlar etrafındaki ittifakların da yeniden şekil almasına yol açtı. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet meselesi, rejim meselesi haline geldi derken sadece toplumsal cinsiyeti değil, toplumsal cinsiyetin bir parçası olduğu paketi kastediyorum. Çünkü dikkatle baktığınız zaman aile benzerlikleri oluyor. Mesela Hindistan'da Modi'ye baktığınız vakit aşırı sağcı Hindu akımlar Müslümanları dışlayıcı, eril güce tapıcı, kadınlara yerini gösterici bir takım söylemler ortaya atıyor. Hatta paradoksal bir şekilde Müslümanları yermek için kadınların ezilmişliğini bahane edip kendi kadınlarını eziyor. Bir de öyle tutarsızlıklar var. Ama tek tek bu ideolojilere ve siyaset biçimlerine baktığınız vakit hem aile benzerlikleri görüyorsunuz hem de dilde, eylemde rahatça tanıyabileceğimiz örüntüler ortaya çıkıyor. Böyle olunca bana kalırsa bir uyanma oldu. Özellikle yeni nesilde. Uzatmak istemiyorum ama benim Arap Baharı'nda gördüğüm gençlik hareketleri feminizme vurgu yapsa da yapmasa da genç erkeklerle kadınların o tip erilliği pompalayan otokrasi biçimlerine karşı durduğunu görüyoruz. Ama nasıl? Tiye alarak, alay ederek, mizahla, sanatla. Ama bir şekilde o otokratik babanızm imajını yıkmaya yönelik bir hareket. Ve bu her yerde var. Aslında tuhaf bir şekilde Sudan gibi ülkelerde bu tip demokratik savaşımların başını kadınların ve oldukça genç kadınların başını çektiğini görüyoruz ki bu kadar ataerkil toplumlarda bunlar şaşılacak hareketler. Ama tabii hiçbir şekilde tek bir çizgi halinde ilerlemiyor iş. Örneğin ataerkilliğin özellikle katı olduğu Doğu Asya toplumlarında, mesela Güney Kore'de yeni yetişen bir genç erkek kuşağı kesinlikle kadınların fazla ileri gittiğine ve kesinlikle bastırmaları gerektiğine inanıyor. Yapılan bir takım araştırmalara göre. Dolayısıyla tek bir çizgi yok. Karmaşık bir alan var. Fakat bu alan bir takım hegemonyaları sorgulamaya, yıkmaya müsait bir alan diye düşünüyorum. İnşallah. Ekleyelim.
Çok çok teşekkürler hocam. Şimdi iki soru da birbiriyle çok bağlantılı yanıtlanabilir diye düşünüyorum. Sude Aydemir'in ve Merve Büşra Sarıtaş'ın soruları. Kadın nedir, kimdir sorusunu asgari zeminde nasıl tanımlamalıyız diyor birinci soru. İkincisi, evet, toplumsal cinsiyete eleştirel bakan feministler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evet, şimdi bu asgari meselesine gelince aslında biraz fazla Batı'nın nasıl tercüme edelim, voluntarist, yani her şeyin üzerinde kontrolü olan bakış açısına yenik düşmemek lazım. Kadın asgari olarak dünyanın birçok yerinde dayatılmış bir kimlik olarak belirleniyor. Kesinlikle. Yani kadın bedeninde olan veya olmayan insanların kendi öznellikleri hiçbir şekilde hesapta yok. Bugün birçok ülkede kadın olarak tanımlandığınızda, ki tanımlanıyorsunuz, evden çıkamıyorsunuz, okula gidemiyorsunuz, oy veremiyorsunuz. Yani bu tanımlama zaten sizin için yapılmış oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ve dünyanın birçok yerinde zorlanan kimlikler hakim. Hem erkekler hem kadınlar için. Dolayısıyla kadınlar kadın olup olmadıklarına karar vermekte hiçbir sıkıntı çekmiyorlar, emin olun. Kadın olduklarının bilincini her gün bedenlerinde, kapıdan dışarı çıktıklarında, adım attıklarında hissediyorlar. Dolayısıyla bu soru dünyanın büyük bir çoğunluğu için soru değil. Burada belki daha da açıklamak için Afganistan'da karşılaştığım durumu gündeme getirmem lazım. Afganistan'da çalıştığım yıllarda, yani Taliban'ın 2001'de tam işgalden sonra yıkılış dönemine rastlıyordu. O sırada UNIFEM, şimdi UN kadın olan bir birimde çalışıyordum. Ve tabii ki Afganistan'da dünyanın her yerinde olduğu gibi toplumsal cinsiyet dili kullanılıyor, toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor vesaire. Orada benim gördüğüm şu, uzmanlar da yabancı ama illa batılı değil, Filipinli uzman vardı, her yerden uzman vardı. Ben tabii eğitimcilere katılmıyordum, sadece gözlemliyordum. Benim gözlemim şu, kadınlar dinliyor ve toplumsal cinsiyetin akışkanlığı, fleksibilitesi vesaire konusuna gelince zınk diye duruyorlardı. Anlamıyorlardı. Bu ama kesinlikle bunun batılı bir kavrama olması, kültürlerinin farklı, ondan kaynaklanmıyordu. Çünkü hepsi SEDO'a çok meraklıydı. Hepsi Batı'nın bütün uluslararası anlaşmalarına tapıyordu. Çünkü tek pazarlık güçlerini orada buluyorlardı. Ancak o sırada bulundukları konumda bu kavramın anlatılış biçimi anlamsız geliyordu. Başka bir aşamada anlamsız gelmeyebilir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Toplumsal bilimin dili ancak tarihsel ve kültürel bir kontekst içinde anlaşılır hale gelebilir. Başka konumlarda ve zamanlarda anlaşılır olmaktan çıktığı gibi uçurumlar da yaratabilir. Dolayısıyla ben orada ne diyorlar acaba, nedir bu mesaj diyen kadınlarla başka bazda dayanışmalar kurmak gereğini duymuştum. Şimdi burada bu kadınlar iki türlü zor durumda bırakılıyor. Birden birçok batılı araştırmacı ve kuramcı dedi ki, efendim siz bu batı şeylerine, batı tarafından yayılan cinsiyet eşitliği standartlarının peşine takılarak emperyalizmin uşağı oluyorsunuz gibi son derece yaralayıcı ve tabii güçten düşürücü bir takım tavırlar almaya başlamıştı. Şimdi düşünün, iki tane batı söylemi arasında kıskaçta kalmış, manevra kabiliyetleri sıfıra yakın zavallı kadınlar. Bir taraftan eğitimlerde toplumsal cinsiyet standartlarının esnekliği, kadınlık erkeklik kavramlarının aslında anlamsız olduğu falan gibi şeyler anlatılıyor. Öbür taraftan gelen, yine batıdan gelen bir anti-emperyalizm kritiği, onları bazı aletleri kullanamaz hale getiriyor. Benim diyeceğim şu açıkçası. Batıdan gelen kuramları hiçbir şekilde prensip olarak şey etmiyorum, kritik etmiyorum. Ancak şöyle bir benzetme yapıyorum. Bazı söylemler şarap gibidir. Seyahat edince bozulurlar. Bazı şaraplar yerinde için biliyorsunuz. Bazı kavramlardır. Dolayısıyla şimdi ikinci soru zannediyorum toplumsal cinsiyet karşıtı. Şimdi toplumsal cinsiyet karşıtı olmak ne demek? O çok önemli bir soru. Toplumsal cinsiyet karşıtı olmak diye bir şey olamaz. Çünkü size biraz evvel gösterdiğim gibi bunun hem kuramda hem pratikte çok farklı karşılıkları var. Dolayısıyla siz kurumsalcı bir toplumsal cinsiyet bilimcisi olabilirsiniz. Ben öyleyim mesela. Bu sizi belirli bir yere götürür, belirli çalışmalara götürür veyahut da post yapısalcı bir kuramcı olabilirsiniz. O sizi daha farklı yerlere götürür. Yani ben toplumsal cinsiyet karşıtlığı diye bir kavramın aslında analitik bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Ha bakın ama toplumsal cinsiyet kavramını çarpıtarak öcü böcü haline getiren bir takım söylemler yok mu? Var. Bunlar siyasi söylemler, analitik söylemler değil. Politik amaçlarla kullanılan siyasi söylemler. Bunu açıkça görmedim. Dolayısıyla ben kendimi bu parametrelerin içinde konumlandırmayı bir bilim kadını olarak reddediyorum. Bu kadar basit. Bilmiyorum tatmin edici mi? Ama ben toplumsal cinsiyet kavramının bir versiyonuna biat edip diğerlerini dışlayarak tek gerçek budur diye böyle hani elimi bir şeye kutsal kitaba basar gibi pozisyon almayı kesinlikle reddediyorum.
Hocam çok açık ve çok derin bir analiz yaptınız aslında ve çok harika özlü bir yanıt oldu. Tam da bu noktadan ben devam edeceğim soruların akışı bakımından. Söylediğim gibi soruları sırasına göre değil bir bağlam oluşturmaya çalışarak hocama sormak için gayret gösteriyorum. Birgül Demirtaş da şöyle bir soru yöneltiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı küresel dalgayı nasıl yorumlarsınız? Polonya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'ya kadar farklı coğrafyalarda toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı siyasi ve toplumsal eğilimler var. Sizce bu küresel dalganın nedenleri neler ve bu dalgayla mücadele için neler yapılmalı? Aslında değindiniz kısmen ama belki birazcık daha açmak, biraz daha ilerlemek iyi olur. Bir başka dalga sorusu var ama bu sefer bu dalga sorusu biraz daha farklı. Dalga tanımlama çabalarının feminist harekete katkısı olup olmadığıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dördüncü dalganın varlığıyla ilgili fikriniz nedir? Bu soruyu da Deniz Bilge Ağa sormuş.
Durun bir dakika, şimdi çok şey birden geldi. Birini evet, yazdım. Evet. Şimdi tekrar başa dönelim. Birinci soru.
Evet.
Sistematik gidelim. Neydi?
Toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı dalga.
Akımlar. Evet. Bakın aslında bu başka bir konuşmamın konusuydu. Yani bütün konuşmayı belki bulabilirsiniz. Kolombiya merkezlerinin UNDP ile tertiplediği bir toplantıda bütün konum bununla ilgiliydi. Bunu daha kısa belki de zannediyorum bulabilirsiniz onun kayıtlarını. Burada çok kısaca şu oldu. Popülist akımlar Orta Doğu gibi ülkelerde batıcılık, milliyetçilik veyahut da yabancı gayrimillilik, batıcılık söylemini kendi ülkelerine popülist söylemde elit ve halk ikilemine çevirdiler. Dolayısıyla Polonya gibi kilisenin, Katolik kilisesinin çok kuvvetli olduğu ülkelerde halkın tabanının gayet dindar olduğu varsayılıyor ve baştaki parti buna dayanarak Batı elitizmi, Brüksel, Avrupa bir yanda, bizim kendi öz kimliğimiz şeyini kullanarak aslında hukuksal çoğulculuğu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani aslında bu rejimlerin manevraları, Polonya olsun, Macaristan olsun, demokratik alanı daraltmaya yönelik. Bunu yaparken de halka biz sizi gözlüyoruz, biz sizin değerlerinizi temsil ediyoruz mesajını veriyor. Yani ikili bir manevra. Tabii bu Avrupa'dan ihraç edilmeye kadar varan bir takım zorluklar yaratıyor. Bu ama her ülkede öyle oluyor. yani şeyde Brezilya'da onun bir varyasyonunu her yerde tek tek örnek olarak baktığınızda aynı dinamikleri görüyorsunuz. Burada bir biz yaratmak, bir düşman yaratarak ötekileştirme politikaları üzerinden kültür hegemonyasını temin etmek ve bunları yaparken de sessiz sedasız çoğulculuğu teminat altına alan kurumları yıkmak. Hepsi bunu yaptı. O zaman icraya daha çok yer vermek, iktidarı gittikçe, fakat yürümüyor. Niye? Çünkü Polonya'ya baktığımızda sokaklara milyonlarca insanlar dökülmeye başlıyor. O kadar ki Polonya hükümeti o en sert kürtaj yasasından geri basmak zorunda kaldı. Tutturamadılar. Şimdi şöyle bir şey var. Bu toplumların sosyolojik gerçekleriyle, hem aile olsun hem kadın ilişkileri olsun, devletlerin dayatmaya çalıştığı cinsiyet rejimi birbiriyle uyuşmuyor artık. Yani bu işi o kadar kolaylıkla yapamıyorlar. Hiçbir yerde. Ben toplumsal cinsiyetin değişme biçimlerinde büyük sosyolojik değişmelerden söz etmedim. Ama onlar da çok önemli. Yani bugün Türkiye'de 3'ten fazla çocuğu dayatmaya çalıştığımızda demografik şeylere bakın, olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü gelinen noktada işsizlik, pahalılık vesaire de erkeklerin aile geçindirme potansiyelleri azalıyor. Kadınlar zaten iş hayatında, zaten kamusal alanda bu cini şişeye geri sokmak mümkün olmuyor. Yani bu tam ona benziyor. Cin çıkmış şişeden, siz onu geri sokmaya çalışıyorsunuz. Kadınlar kamusal alanda, kadınlar çalışıyor ve onların gelirine ihtiyaç var sadece. Sadece kendini geliştirmek için değil, parasal nedenlerle çalışıyor. Erkeklik krizine hiç girmiyorum. Yani erkeklerin tek ve en önemli ailede geçimi sağlayan bireyler olarak konumunu koruma meselesine hiç girmiyorum. Çünkü o apayrı bir konu. Yani o çoktan yıkıldı. Dolayısıyla efektif olarak hem aile yapılarında hem de kadın erkek ilişkilerinde dünya çapında son derece köklü, önemli ve uzun vadeli değişiklikler var. Şimdi bu değişiklikler yokmuşçasına bir altın çağ, yani böyle milli değerlere dayalı, kadınların sadece doğurduğu vesaire bir toplum özlemine girişmek zaten beyhude. Yani daha fazla uzatmayayım. Bu bence.
Hocam dördüncü dalga bakımından neler?
Dördüncü dalga. Şimdi ben
öyle sormuş,
ben zaten dalgalara çok fazla inanmıyorum. Çünkü size verdiğim aşamalar yapay. Şöyle yapay. Zaten bunlar örtüşüyor ve birbirine geçiyor. Yani dolayısıyla birinci dalga dediğimiz şeyde bedene tasarruf üzerinde düşünceleri olan yok muydu? Tabii ki vardı. İkinci dalgada toplumsal cinsiyet kuramlarına yakın pozisyonlarda olanlar yok muydu? Tabii ki vardı. Dolayısıyla burada ben dalgaları doğrudan doğruya bir kolaylaştırıcı, şematik araç olarak bir dördüncü dalganın olup olmadığı meselesi, neyin dördüncü dalgası? Şimdi burada bir takım marjinalleşmiş, ezilmiş grupların ses çıkarma ve kendini hak talepleriyle ortaya atma süreçleri var. Çeşitli toplumsal hareketler. Bu toplumsal hareketlerin bir tanesi de tabii ki cinsel özgürlüklere ve farklı kimliklere dayanıyor. Bunun dördüncü bir feminist dalga olup olmadığı konusunda doğrusu hiç fikrim yok. Niye fikrim olmadığını da açıklayayım. Bana kimlikler üzerinden politika yapmak son derece zor geliyor. Niye zor geliyor? Çünkü kimliklerle politik yönelimler arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün gay kimliğiyle ortaya çıkıp pekala ırkçı platformlara arka vermek mümkün. Bir sürü örneğini gördük. Aynı şekilde trans kimliğiyle ortaya çıkıp son derece sağcı, kürtaj karşıtı pozisyonlara imza atmak mümkün. Onu da gördük. Mesela şeyde Amerika'da Jenner adındaki meşhur futbol oyuncusu kadın olunca ne yaptı? Cumhuriyetçi sağ Trump çizgisine yazıldı ve şimdi son derece sağcı ve bedene tasarruf konusunda son derece gerici pozisyonlar. Dolayısıyla bana kalırsa kimlikler dayanışma politikaları diyebileceğimiz politikaları üretmemize ışık tutmuyor. Bana tutmuyor en azından. O zaman ne yapmak lazım? Bu akımlarda çoğulcu, kapsayıcı, bir ucunda çoğulcu ve kapsayıcı olan demokratik bir uç var. Fakat bu öbür uçta mizojen tavırlara varacak kadar daha böyle faşizan şeylere kadar da gidebiliyor. Yani orada ne diyeceğiz oraya? Kontinüum, bir çizgi var. Benim için kiminle dayanışacağım çok önemli. Ve ben bunu ancak politik seçimler ve tercihler üzerinden yapabilirim. Bilmem bu açık mı?
Hocam iki soru da birbiriyle bağlantılı yanıtlanabilir diye düşünüyorum. Bir soru da aslında bölgesel farklılıkların kadınlar üzerindeki etkisi sorulmuş. Şöyle ki şehirler arasındaki farklılığı yok etmek için eğitim, uluslararası anlaşmalar yeterli mi? Ülkemizde kadın hakları Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerin dışındaki şehirlerde de tanınıyor mu, etkili kullanılıyormuş diye bu farklılıkların kadınların haklarına erişiminde ve kullanımındaki etkisi sorgulanmış. Bir başka soru da şöyle, eğitimli kadınlar ile eğitimsiz kadınlar arasındaki çalışma hayatındaki nesnel şanslar bağlamında üretilen eşitsizliklerin, eğitimli erkekler ile görece eğitimsiz erkekler arasındaki eşitsizlikten daha derin olduğuna dair çalışmalar üretildi.
Hmm.
Burada tabii kadınlar arasındaki eşitsizliğin daha derin olabileceğine eğitim düzeyleri bakımından yani ölçüt dikkate alındığında dikkat çekilmiş. Tabii bununla bağlantılı olarak diyor, yani bu tespitlerden hareketle günümüzde eğitim ve kadın ilişkisinin geldiği seyri Türkiye ya da Batı dışı dünya bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii buraya işin sınıf boyutu giriyor. Ben bu gözlemin her yerde doğru olup olmadığından emin değilim. Yani olabilir, olabilir. Ama benim bunu kendi verim yok elimde. Bunu yani kadınlar arasındaki, belki şöyle düşünülebilir. Kadına eğitim şansı veren kesimler zaten baştan beri daha üst sınıftan veya üst orta sınıftan olduğu için eğitimle bir takım mesleklere ulaşan kadınlar zaten baştan beri, yani sosyal hareketliliğin erkekler arasında daha yüksek olduğunu varsayarsak, ki bunu varsayabiliriz zannediyorum. Çünkü daha yoksul kesimlerde bir çocuğunu okutma fırsatı olanlar uzun zaman kızlarını değil oğullarını okuttular. Bu trend değişiyor. Bunu da ekleyeyim. Şimdi kızlarını okutmanın eşit derecede önemli olduğu bir dünyaya geliyoruz. Çünkü kız evlatlara yatırımın daha karlı olduğu ortaya çıkıyor giderek. Yani yardımların azalması, çocuk hasta bakımı gibi yeniden üretimle ilgili olayların yeniden dağılımında kadınların rolü çok büyük. Ama sorulan soru şu bakımdan haklı olabilir ki bu bir şey olabilir. Yani bir artifakt denebilir. Eğitime kavuşan ve sosyal hareketlilik içinde olan kadınların baştan beri sınıf aidiyetlerinin ve kültürel sermayelerinin daha yüksek olabileceği düşünülürse, evet, eğitimsiz kadınlarla aralarındaki uçurum daha büyük olabilir. Fakat bu sınıf ve sosyal hareketlilikle ilgili bir soru aslında.
Peki hocam, şöyle bir soru da var. Kimi bakış açılarına göre geleneksel yapının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir engel unsuru olduğunu belirttiniz demiş Cansu Demirel. Sizce bu görüş bağlamında kadının aile içerisindeki rollerinin azaltılması eşitlik sağlama kapsamında değerlendirilebilir mi?
Şimdi tabii bu gelenekselliğin engel olduğunu ben değil, modernleşme kuramı, biliyorsunuz, ortaya atıyor. Şimdi tabii kadınların aslında aile içinde rollerinin azaltılmasının bir kurtuluş vesilesi olduğu sosyalist ülkelerde ilk olarak ortaya çıkmıştı. Bildiğiniz gibi kadınlara kreşler, yemekhaneler vesaireler vererek onları yeniden üretim şeylerinden, yüklerinden kurtararak prodüktif olmalarını sağlamak şeklinde bir varsayım var. Fakat ortaya çıktı ki pazar yoluyla verilen hazır yemekler, evde yapılan çalışmalarda teknolojinin devreye girmesi vesaire gibi şeyler de aslında sosyalist ülkelerdeki kadınların daha iyi konumda olup olmadığı tartışma haline geldi. Çünkü bütün sosyalist ülkelerde, Küba dahil olmak üzere, ki orada anayasada yazılıydı bu, bunlar çok bağlı. Ve ilk krizde ilk feda edilen hizmetler bunlar. O zaman çok daha düşük bir tüketim seviyesinde ve daha zayıf bir altyapıyla kadınlar çifte ve üçlü yükler taşımaya başlıyor. Şimdi tabii burada geldiğimiz noktada kadınların bu rollerinin azaltılması bir limite var. Niye? Çünkü bakım ve yeniden üretim krizi çıktı bütün kapitalist toplumlarda. Çalışan kadınların, çocuklu olanlarının gelir kaybı olarak ne kadar kaybettikleri hesaplanır hale geldi. Yani otomatik olarak çocuk sahibi olan kadınların çok daha hem emeklilik her konuda dezavantajlı duruma düştükleri. Ve esas gözlerimizi açan Covid dönemi. Covid dönemini hatırlayın. Okullar kapalı, büyük anneler, büyük babalar korunuyor. Ne oldu? Yeniden üretimde iş bölümlerinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Birdenbire anlaşıldı ki kadınları destekleyen aile dışında kurumlar ve piyasaların destekleyici fonksiyonları sekteye uğrayınca, pandemide olduğu gibi, çırçıplak mesele ortaya çıktı. Bu ne demek? Aslında aile içinde cinsiyete bağlı iş bölümlerinin çok da fazla değişmediğini gösteriyor. İngiltere gibi bir ülkede çocuklarına eğitim hizmeti verme nispeti hesaplanınca kadınların erkeklere oranla 5-6 katı, yani misli misli, ya yani öğretmen olan kadın. İşin komik tarafı, gelir düzeyi arttıkça bu oran daha da yükseliyor. Yani hani ekonomide bir teori vardır ya, yüksek eğitimli, yüksek kazançlı kadınların emeklerini başka şeylere vermenin maliyeti yüksek. Dolayısıyla bir kadın bir erkekle beraber yaşıyorsa, bu kadın bir yerde yüksek ücretle çalışıyorsa, kocasının ücreti daha düşükse, otomatik olarak bu işleri kocasının yüklenmesi lazım. Değil mi? Teoriye göre. Ama anlaşıldı ki pratikte öyle olmuyor. Pratikte öyle olmuyor. Dolayısıyla kadınların ailedeki yüklerini azaltma meselesi çözümü bulunamamış bir mesele. Çözümü bulunamamış bir mesele ve bunun zaten ben sadece aile içinde yeniden dağıtımla halledilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Destekleyici kurumların, yasamaların, yani bu yeniden üretim faturasını aileden başkalarının da yüklenmesi lazım. O da bu neoliberal sistem içinde haşa düşünülemeyecek bir şey. Ha, ne zaman oluyor? Bunu kim yapıyor? Büyük kurumlar, diyelim ki bir bankasınız BNL'ler, bir kadın personelinizi yetiştirmişsiniz. Çok değerli artık emeği. Ne yapalım? O zaman onun işten ayrılmaması için kreş de veriyorlar. Devlet değil, banka veriyor. Kreş de veriyorlar. İstediği kadar ücretli şey, annelik izni de veriyorlar vesaire. Ama tabii bu yürümüyor. Yürümediği için de dünyanın bu halini görüyoruz. Moldovalı yaşlı bakıcısı olmayan kaldı mı İstanbul'da? Yani bunlar küresel olarak kadınlar arasındaki yeniden üretim yüklerinin dağıtılmasını getiriyor beraber. Bu işi halledemedik, halledemiyor bu toplum. Nasıl hallolacağını da hiç düşünemiyorum açıkçası.
Evet hocam, çok çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Tabii bir de şöyle bir soru sorulmuş. Ben kısmen yanıtladığınızı düşünüyorum aslında ama yöneltmek gerekli. Kadın erkek eşitliğine karşı olan politikaları destekleyen partilere ve politikacılara oy vermeye devam eden çok sayıda kadın ve o partilerin kadın milletvekilleri var. Bu kadınlar neden bu politikaları destekliyorlar? Neden kendi haklarını bu kadar yabancılaşıyorlar diye sormuş ismini açıklamak istemeyen bir izleyicimiz.
Ben ne dediniz? Neden kendi haklarını...
Evet, kendi haklarını savunmayan politikacılara ve politikalara kadınlar neden destek verirler?
Şimdi bu sorunun iki ayağı. Benim bütün ataerkil pazarlık konseptimin arkasında yatan da o. Şimdi kadınlar zaten bazı şeyleri bazı karşılıklarla, bazı pazarlıklar içinde kabul ediyor. Örneğin AKP belediyelerinin kadınlara verdikleri hizmetler az eğitimli, az dar gelirli kadınlara verildi. Sosyal yardımlar da öyle. Bunun karşılığında tabii korunmaya değer bireyler olduklarını, tavırları, seçimleri, dindarlıklarıyla göstermek durumundaydılar. Dolayısıyla orada o taban haklarının ihlal edildiğini falan düşünmüyordu. Tam tersine belediyelerde okuma yazma hizmetleri, bir takım sosyal yardımlar, yani ben kendi hesabıma AKP'li kadın tabanının bilinçsiz bir şekilde bunları yaptığını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Belirli takaslar var. Şimdi tabii bunlar ortadan kalkınca ne olur onu bilemem. Şimdi diğer daha yüksek eğitimli falan kadınlara gelince bunun da cevabı son derece basit. Egemen şeylerin, sınıfların ve yönetici gruplarının nimetlerinden her zaman faydalanan bir kadın grubu olmuştur. İran İslam Devleti'nde de öyle, Sovyetler Birliği'nde, bunlara Sovyetler'de aparatçik adı veriliyordu. Onların açık ve seçik bir şekilde kendi çıkarları yöneticilerin çıkarıyla birmiş gibi onların desteklemesi şart. Yoksa kendileri kaybeder. Nitekim arada sırada bu fazla deyip kaybedenler de oluyor. Yani buraya kadar değil. Şimdi genellikle bıçak kemiğe şiddet meselesinde dayanıyor. Şiddet meselesine gelince artık kimsenin yüreği kaldırmıyor bazı şeyleri. Ve o zaman çok geniş kadın ittifakları kurulabiliyor. Dolayısıyla ben hiçbir zaman kadınlara yanlış bilinç sahibi olarak görmüyorum yaptıkları hareketlerde. Bir takım tercihler yaptıklarını her zaman hesaplı olabilir veya olmayabilir ve aidiyet seçimleri de yapıyor olabilirler. Çünkü görüyoruz bu yakın zamanlarda muhafazakar ailelerden gelerek örtünen kadınların, örtünmemeye karar vermiş olanlarının kendi toplumlarından ayrı düşme korkusu. Bir topluluğa ait olmamak kolay mı? Hiç kolay değil. Yani burada kadınları birey olarak değil, toplulukların üyeleri olarak görmemiz lazım. Dolayısıyla ben her türlü kadına çok sempati duyuyorum ve empati duyuyorum. Çok iyi anlıyorum. Belirli bir yetiştiriliş içinde büyümüş, belirli bir kimlik tanımına sahip olmuş bir insanın bir kere bilinmezin korkusu. Hani bu kapıyı açıp dışarı çıkarsam başıma ne gelecek? O korku çok büyük ve haksız bir korku da değil ayrıca. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla belki soruları biraz farklı koymak lazım. Yani yanlış bilinç anlamaya çalışmak lazım. Öyle diyelim. Yani bütün kadınların kendi pozisyonlarını anlamaya çalışmamız lazım. O pozisyonlara katılsak da katılmasak da. Ve ben buna çok açık olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Hocam buradan yine bağlantılı gördüğüm bir soru var. Erken çocukluk eğitimi alanında çalışmakta olan bir bilim insanı Hasibe Özden Demircan sormuş bu soruyu. Ben biraz tabii özetleyerek gideceğim. Erken çocukluk döneminde çocukları olan annelerin medya etkisi altında toplumsal cinsiyete ilişkin rolleri ve kendilerinin eril yapıyı kolaylıkla benimseyebildiğine dikkat çekiyor. Ve özellikle öğretmenlerin ve ebeveynlerin toplumsal cinsiyet ile ilgili algıları adına yürütülebilecek politikalar bakımından görüşlerinizi öğrenmek istiyor.
Bu son derece önemli bir soru aslında. Ben mesela AÇEV'in çalışmalarına hep çok saygı duymuşumdur. Şimdi şurada şöyle bir problem var. Kadınlar tabii çok çelişkili baskılar altında. Şimdi bir yanda çalışacak, edecek. Fakat öbür taraftan Batı'da özellikle süper anne. Yani eğer çocuğundan 5 dakika gözünü ayırırsa büyük felaketler olacağı yönünde artan baskılar. Ben bu artan baskıları belki şaşıracaksınız ama artan rekabet ortamına bağlıyorum bir dereceye kadar. Çünkü şimdi bir çocuğun okuması için, iyi bir okula girmesi için, bir şeyler yapabilmesi için artık öğretmenlere güvenmek yetersiz. Annelerin neredeyse full time şey gibi böyle tazı yarıştırır gibi çocuklarına vakit ve şey vermeleri lazım. Bu ne demek? Bu demek ki toplumda sınıfsal pozisyonların yeniden üretimi. Eğer anadan babadan zengin değilseniz ve bunu beceriler ve kültürel kapital yoluyla yapmaya, sermaye yoluyla yapmaya çalışıyorsanız bu tabii müthiş yükler bindiriyor annelere. Ben burada Londra'da doktoralı, çok yetenekli, daha evvel mesleği olan kadınların her şeyi bırakıp, işlerini bırakıp çocuklarını dersten derse, sınavdan sınava şoför gibi götürdüğüne şahit oldum. Çünkü orada şöyle bir durum oluyor. Eğer mesleklerinde kalırlarsa ve bu rekabet ortamında bir basamağı kaçırırlarsa çocuklarının sosyal hareketliliğinin tersine dönmesi tehlikesi var. Dolayısıyla bu yeniden üretim, yani şimdi sınıfın olayına müthiş vakitler ve müthiş paralar gidiyor. Hem de küçücükten, anaokulundan başlıyor. Şimdi bunu neoliberalizmin vardığımız bu aşamasından ayrı düşünmek biraz zor. Yani ister istemez bu bizi geri getiriyor. Niye parasız okullaşma artık yok? Kamu okullarında bile her şey parayla. Niye artık annelerin babaların güvenebileceği, çocuklarının geriye düşmeyeceğini bildikleri bir sistem kurulamıyor? Niye okullaşma bu trajik boyutlara geldi? Yani korkunç eğitim sektörüne baktığımızda korkunç manzaralarla karşı karşıyayız. Hem kalite açısından hem para açısından vesaire. Şimdi tabii okul öncesi eğitim ve zenginleştirilmiş ortam çalışmaları çok eskiye dayanan ve özellikle Amerika'da beyazlarla siyahlar arasındaki eğitim uçurumlarını kapatmak için düşünülen şeylerdi, çarelerdi. Çünkü beyaz çocukların zenginleştirilmiş ortamlarda ve daha destekli büyüdükleri getolarda siyah çocukların veya fakir çocukların bu olanaklara kavuşamadığı, dolayısıyla daha okula başlamadan okul öncesi eğitimle bir head start diyebileceğimiz bir konuma gelmeleri söz konusuydu. Şimdiki durum daha da değişik. Şimdi göreceli olarak refahta sayılabilecek sınıfların içinde de aynı problemi görüyoruz. Yani bu artık iyice keskinleşti ve tabii kimse bunun kadınlara maliyeti konusunda fazla bir şey telaffuz etmiyor. Biraz Asya ülkelerinde ejderha anneler vesaire söylemleri var biliyorsunuz. Çin'de, Japonya'da çocuk yarıştıran anneler vesaire. Bunların ama hepsi birbirine bağlı. Tabii. Yani ve medyada da yani iyi anne nasıl olur? İyi annelik kavramı. Tabii bunlar hep baskı unsuru. Ama maddi temelleri olan baskılar bunlar.
Hocam bir soru da yine katılımcımızın ismini göremiyorum. Anonim bir katılımcı. Trans aktivistler ve radikal feministler konusunda. Trans aktivistler ve radikal feministler arasında anlaşmazlıkların çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz? Uzlaşma sağlanacağına dair umudunuz var mı diye sorulmuş.
Ben tekrar orada kategorileri sorguluyorum. Yani radikal feministler kim? Onlara kim radikal feminist bugünlerde? Trans aktivistler derken hangi camialardan bahsediyoruz? Kimden bahsediyoruz? Şimdi burada benim Londra'daki konumumda ben şunu görüyorum. Trans aktivist diyebileceğimiz camiaların arasında büyük anlaşmazlıklar ve tartışmalar var. Bunların bir kısmı kadın kelimesinin telaffuz edilmesine tahammül edemezken ve bunun sonucu olarak bir takım sağlık hizmetlerinde, kamu kuruluşlarında kadın dememek için çok farklı ifadeler kullanıldığı, bir başka şey camiada bunların saçma sapan olduğu ve hiç gerekmediğini söylüyor. Hepsi trans bunların. Buradan ne demek istiyorum? Kadın sözcüğünün telaffuz edilmemesi. Bugün bir takım sağlık birimlerinde kadın yerine meme verme yerine chest feeding, ne diyeceğiz ona? Şeyle besleme. Yani nedense göğüs şey ediliyor, ortadan kaldırılıyor. Veya kanayan bedenlerden veya serviksi olan bedenlerden filan söz ediliyor. Şimdi bir takım kadınlar bu terimleri son derece aşağılayıcı buluyor. Erkeklere prostat sahibi, penis sahibi diye bahsetmezken niye kadınların bedenleriyle bu şekilde uğraşılıyor diye takılıyorlar. Hakları da var yani aslında. Çünkü her kimliğe hak olabileceği gibi bir kadının kadın olmayı iddia etmesi de bir talep, bir haktır yani benim için. Dolayısıyla bana kalırsa bir takım hareketlerin ana yönelimlerini ve uçlarını birbirinden ayırmak lazım. Bana kalırsa transların birey olarak yasal haklarına ve toplumda eşitliğe kavuşması son derece elzem. Ben bunun tamamen arkasındayım. Hiç sorun yok. Çünkü bu kimlik yani hak mücadeleleri tanımadan da geçiyor. Yani tanıma mücadeleleri diyebileceğiniz alanlardan da geçiyor. Bunun kimse, şimdi bir takım radikal feministlerin bu hakkı reddettiğini iddia ediliyor. Yani trans bireylere haklar verilmesin mi diyorlar. tam olarak. Hayır, başka bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki mesela İngiltere'de ameliyattan bile geçmemiş komple erkek bedenli kişilerle aynı soyunma odasına girmek istemiyorum diyor. Mesela atıyorum böyle bir şey. Şimdi tabii bu hazin fakat çok da anlaşılabilir. Çünkü kadınların öyle bir erkek şiddeti geçmişi var ki. Yani birisinin vallahi ben kadınım demesiyle bitmiyor bazıları için. Ben kendi hep söylemişimdir. Ben kendi hesabıma bir dükkana girdiğimde yandaki şeyde kim soyunuyor inanın umurumda bile değil. Ama her kadın öyle düşünmeyebilir. Onlara da saygı duyuyor. Dolayısıyla benim için birçok başka kategori gibi transseksüellere karşı radikal feministler yapay kategoriler. Yani içleri açılması, öznelerin belirlenmesi gereken kategoriler. Yani bunları hap gibi yutup bu kimlikler sanki varmış gibi aslında öyle bir şey yok. Detayıyla baktığınız zaman çok çeşitli durumlar çıkıyor. Mesela Londra'da bir gay ve lezbiyen topluluğu transların bir tandansına çok içerdi ve gayet karşılar. Dolayısıyla cinsiyet özgürlük platformlarında trans aktivistlerin bir kısmına karşı tavır almalar var. Şimdi burada tabii rehber nedir? Rehber kapsayıcılık ve hiç kimseyi şeytanlaştırmama. Transları şeytanlaştırmayacağız. Ama radikal feminist dediğimiz bireyleri de şeytanlaştırmayacağız. Onların da perspektifini anlamaya çalışacağız. Nereden geldiklerini anlayacağız. Nitekim bazı trans aktivistler çok iyi anlıyor. Hiç sorunları yok bu konuda. Yani ben kategorilerle düşünmeyi sevmiyorum. Açıkçası bu. Yani radikal feministler derken eminim radikal feministlerin bir ucunda bir zamanlar erkeksiz dünya hayal eden tandanslar vardı. Yani cinsiyetçiliğin böyle ucunda artık bir kadınlar dünya neredeyse erkeklerin bertaraf edildiği bir nevi ırkçılık boyutlu oraya kadar gelen hareketler vardı. Ama ben o uç hareketleri ciddiye almak zorunda değilim. Varlıklarını kaydederim. Ama bir dayanışma politikası gerektiğinde gözümü açıp aslında aklımı ve vicdanımı kullanarak yani onların da devreye girmesi lazım. Dogmaları bırakıp neyin makul, neyin akılcı, neyin potansiyel olarak dışlayıcı olduğunu birazcık sağduyumuzla tartmak zorundayız diyorum.
Hocam çok çok teşekkürler. Şimdi son iki tane soruyla ilerliyorum. Bir tanesine yanıt verdiğinizi yine düşünüyorum ama paylaşmış olayım. Bülent Tandoğan, iş yaşamı boyunca kadın yöneticilerle de çalıştım. Ancak bazıları çok otoriter ve hatta erkek yöneticilerden daha kaba ve eril olabiliyorlar. Tabii. Erkekleşme sürecine neler yol açıyor diye sormuş.
Son derece basit. Yani bu pozisyona gelmek için kadınlığını yırtıp çöpe atmak zorundasın mesajı gelmiş. Yani o kadar o pozisyonda az kadın var ki ancak erilliğin en uç noktalarının taklidiyle tutunabileceğini düşünen birçok kadın var. Yani şimdi Margaret Thatcher'ı düşünelim. Yani bir an için bir kadın lider olarak. Demir kadın. Şimdi bu etrafındaki erkekleri hizaya getiren ve bir erillik şeyi portresi çizen bir kadındı. Bu şunu gösteriyor doğrudan doğruya. Demiştim ya, çeşitli kadınlık ve erillik kimliklerini ortaya çıkaran, zemin hazırlayan kurumlar. Şimdi orduda bir kadını düşünün. Şimdi orduda kadın generaller var. Değil mi? Şimdi ordu gibi eril bir kurumda bir kadının ne şansı olabilir erillik modellemesinden başka? Çok zor. Olmayanların da duyuyoruz çektikleri sıkıntıları. Yani kurumların dayattığı bir takım kalıplar var. Erkek de olsanız, kadın da olsanız, eril ve rekabetçi bir profil çizmek, o kurumun ürettiği kimliklerin bir parçasıysa kadın olmanız fark etmeyecektir. Ancak bilinçli bir şekilde biz kadın olarak bu kurumun kurumsal kültürünü dönüştürelim diye bir çabaya girerseniz, yani feministseniz bir şeyler olabilir. Bu ne demek? Birçok kadın feminist değil. Birçok erkeğin kadın düşmanı olmadığı gibi. Yine aynı mesele. Kategorilerle düşünmeyin. Kategorileri bir kenara bırakıp kurumlara, dinamiklere, toplum bilimin gereğini yapalım arkadaşlar. Analiz. Tamam mı? Analizin bittiği yerde dogma başlar. En korktuğum şey. Beni dehşete düşüren bir şey.
Evet hocam, yani sosyal medya aracılığıyla da yani bir yandan bilgiye erişimin kolaylaştığını, iletişimin ya da farklı görüşlerin öğrenilmesinin kolaylaştığını görüyoruz ama işte bu dogmatik bakış açısı ve analizden yoksunluk, sorgulayıcı yaklaşımların da gerilediğine tanık oluyoruz ve bu tartışmalarda öne çıkan söylem ve kavramların birer dogmaya düşündüğünü ve ondan sonra bütün bu düşünce biçimlerine daha fazla etkilediğine de tanıklık ediyoruz. Hocam bir soru var, o da dünle alakalı. Dün yapılması bir kere daha engellenen ama yine de yapılan 8 Mart yürüyüşü hakkında genel değerlendirmeniz nedir? Belki burada Türkiye'de kadın hareketi bakımından da Türkiye'ye yönelik bir gözleminiz veya bir değerlendirmeniz olabilir.
Şimdi tabii uzaktan izlemek kolay olmuyor. Yani ben 8 Mart'ın resimlerini ancak görebiliyorum. Sloganlarını görebiliyorum. Ama benim görebildiğim kadarıyla bir şekilde Türkiye'de kadın hareketi, hani geniş olarak diyebileceğimiz oluşum, içinde gerçekten birçok farklı tandansı barındırabildiği gibi, çünkü sloganlardan bile, yan yana duran sloganlardan biri bile bu bir takım çıkarsamalar yapmak mümkün. Beni mesela çok güldüren bir pankart, merak etme anne, akşamı kılıp öyle geldim diye bir pankarttı. Tamam mı? Bunun yanında bambaşka şeyler söyleyen vesaire. Demek ki, fakat benim ilginç bulduğum artık sadece kadın hakları, kadına karşı şiddet vesaire sorunsalının dışında daha genel bir politik angajman, hayat pahalılığına karşı, bazı grupların dışlanmışlığına karşı. Yani şimdi eğer Türkiye'de bir şemsiye hareket varsa o da kadın hareketidir. Sancılı değil mi? Evet. Ama yine de bir arada, yine de her 8 Mart'ta ortaya çıkıyor, yine de heyecan var. Bu dogma meselesine gelince analiz sıkıcı ya. Taraf tutma. O Fenerbahçe Galatasaray maçındaki o heyecanı duymazsınız ki, bakın anlattım. Peki ama ben şimdi çıkıp kahrolsun, şu var olsun bu desem çok daha heyecanlı, adrenalin yüksek. Şimdi sosyal medyada adrenalini yükseltmek, düşüncelerini bir takım ekolarla pekiştirmek başka bir faaliyet. Analiz zor, uzun sürüyor, sıkıcı, bazen gelip takılıyorsunuz. Mesela benim birçok konuda emin olmadığım konular var. Acaba oraya mı yönelsem, bu ne demektir? Fikrimi değiştiriyorum bir de ikide bir de. Dogma. Yani diyorum ki tamam diyorum. Bu yok, birdenbire diyorum ki hayır, bu ataerkillik değil, başka bir şey. Yani analiz açık uçlu, devamlı yanılmanın olabileceği ve belirli bir tevazu isteyen bir faaliyet. Taraf tutmak tam tersine kendini canı gönülden bir perspektife vermek ve avaz avaz bağırmaktır. Şimdi tabii bizim toplum bilimci, bir dakika, bizim öyle bir lüksümüz yok Berkil. Toplum evet. Bilimci olarak ister istemez belirli bir kritik mesafe tutma zorunluluğumuz var. Ama başkalarının yok. Başkalarının yok. Hatta benim söylediklerim ama ne sıkıcı diye düğmeye basmaları da çok olağan bence. Yapmadılarsa bravo diyorum. Yani olay bu. Belki analizlerimizi daha az akademik, biraz daha yere yakın yapma görevi de bize düşüyor. Belki de. O da var. Yani kuramlarımıza kapılıp gerçeklikten kopmadan, insanlardan kopmadan. Bilemiyorum.
Evet hocam, zor bir denge tabii. Bunu yapmak bir yandan gerekli. Şimdi bir yandan bunu yaparken de indirgemeci olmama sorumluluğu da olduğu için bilim insanlarının biraz çekimser davranabiliyorlar zaman zaman. Fakat bu tarz etkinlikler, bilim akademisinin seminerleri belli ölçüde dediğiniz noktaya da hizmet ediyor diye herhalde yorumlayabiliriz.
Evet.
Tabii yine sorular aktı, ben son soru derken yani iki soruyu daha soracağım ve toparlayacağım hocam. Zaten son soru benim de aklımdan geçen toparlama sorusuydu. Çevreci davranışlar açısından da bir analiz yapılmış ve denmiş ki çevre psikolojisi literatürü bizlere kadınların erkeklere kıyasla daha çok çevreci davranış sergilediğini gösteriyor. İşte çocukların organik ürünler ile beslenmesi konusundaki annelerin davranışları örnek gösterilmiş ya da geri dönüşümde kadınların rolü gösterilmiş. Fakat bütün bunlar acaba yine de kadınlığın araçsallaştırıldığının göstergesi olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz kadın ve çevre konusunda diye sorulmuş.
Evet, ben bunun belirli bir indirgemeciliğe dayandığını düşünüyorum. Çok seneler önce ekofeminizm diye bir akım çıkmıştı biliyorsunuz. Orada kadınların doğurduğu, çevreyi koruduğu vesaire, erkeklerin araç kullandığı, yani kadınlar doğurur, erkekler öldürür ideolojisi, yani çok kabaca. Fakat bu ekofeminist hareketlerin indirgemeciliği konusunda çok önemli cevaplar gelmiştir. Bunların en önemlilerinden biri Bina Agarwal adındaki Hintli meslektaşımın yaptığı materyalist analizler. Yani kadınların hangi şartlarda ister istemez çevreyi yıpratabileceği, hangi şartlarda korumaya geçebileceğini, tabii bir takım siyasi nedenlere başvuruyor ediyor ve dünyadaki kadın çevreci hareketlerine bakarak, nedenlerine inerek bunu bir kadınlık durumundan ayırmayı beceriyor. Dolayısıyla bana kalırsa bir nevi araçsallaştırma oluyor ister istemez. Yani kadınların çevreyi koruma potansiyeli indirgemeci bir bakış açısından ele alınınca ister istemez kadınların doğasında olan bir takım karakteristiklere yöneliyor ve ister istemez indirgemeci oluyor. Böyle olunca da çevrenin sistem içinde bir yere oturmasına engel olur. Dolayısıyla Afrika'da 5 saat odun bulmak için yürümesi gereken kadının çevredeki ağaçları hırpalaması bir şeydir. Hindistan'ın Himalayalarında orman ürünlerinden geçinen kadınların ağaçlara sarılması başka şeydir. Aynı kadınlar. Dolayısıyla ben çevre literatürünü son senelerde izlemedim. Fakat ekofeminist perspektiflerin analitik açıdan çok zayıf kaldığını düşünüyorum.
Peki hocam, çok kısa ve özlü bir soru. Neşecan Hanım'a katılıyorum. Sorusunu bütünüyle aktarmayacağım ama umudumuz nerede? Gelecek için neler söylemek istersiniz? Önerileriniz ve öngörüleriniz neler?
Valla benim umudum bu toplumsal cinsiyet ve kadın konusundaki geri tepmelerin keskinleşmesinin bir anlamda başka bir geri tepmeye yol açacağı. Bana öyle geliyor ki birçok ülkede insanlar belirli bir rehavet içinde. özellikle kuzeydeki ülkelerde post-feminist diyebileceğimiz akımlar ortaya çıkmıştı. Genç kadınlar annelerinin kuşağının feminizmini beğenmiyor, artık şeylerini elde etmiş, hatta feminist akımları bir miktar püriten buluyor, kendi istediği özgür seçimlere yapacak feminizmi açmış bir kuşak olarak ortaya çıktılar. Ama şimdi aynı kadınlar, post-feminist Z kuşağındaki kadınlar, Amerika'daki mizojen akımlara aşırı sağ falan baktıklarında birdenbire yok, bu mücadele bitmedi. Daha birinci akım feministlerin verdiği mücadelelerin bile gündeme tekrar gelmesi olasılığı var. Geçenlerde bir dokümanter seyrediyordum. Bir İngiliz gazeteci gitmiş Amerika'da, Yasak Amerika, Forbidden America başlığı altında dokümanter yapmış. Bir takım aşırı sağdaki genç erkeklere, peki yani erkek üstünlüğüne inanıyorsunuz, beyaz ırkın üstünlüğüne de inanıyorsunuz. Peki kadınların oy vermesine ne diyorsunuz deyince delikanlılardan biri, vallahi vermeseler daha iyi olur diye cevap vermişti. Daha geçen hafta kendi ekranımda. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık hiç kimsenin hiçbir konuda rehavet içinde olma lüksü yok. Böyle olunca da dogmaları kıran, daha yaratıcı, daha esnek, daha geniş platformların kurulabileceğine inanıyorum. Mesela Gezi'deki yan yana duran gençlere baktığımızda bu tendansı net bir şekilde görüyoruz. Bunun ölmediğini, hala toplumda var olduğunu ve canlanabileceğini ve yeni politikalara sebep olabileceğine inanıyorum. Ve dolayısıyla ümidi o nesilde ve o hareketlerde görüyorum.
Hocam, bu harikulade entelektüel sunum ve sohbet için çok çok teşekkür ederiz. Burada hem tarihsel, hem kurumsal, hem kuramsal boyutuyla günümüze uzanan çok derinlikli bir anlatı vardı. Hepimiz gerçekten çok yararlandık ve hiç bitmesin hissiyle dinledik. Eminim ki tekrar tekrar izlenecektir. Çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve dogmaları sorgulayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini canlandıran bir gelecek umuduyla hepimize eşit ve özgür 8 Mart'lar diliyorum.
Çok teşekkürler. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldım.